Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyiden evvelin ve'l-ahirin. Es-selamun alel-mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı adı altında sevgili annelerimizi, Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarını sizlerle paylaştığımız yeni bir programa hepiniz hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Elhamdülillah deyip ne kadar şükretsek azdır. Cenab-ı Hak bizleri Müslüman olarak yarattı ve güzel insanlarla bir araya gelmeyi, beraberliği nasip etti çok şükür. Sizlerle de kıymetli dinleyenlerim, bu mikrofonlardan şimdiye kadar 552 gül sohbeti paylaştık efendim. 552 gül sohbeti. Sürekli dinleyenler hatırlayacaklar, rakam verdiğim zaman, yani genel rakam verdiğim zaman yeni bir konuya başlıyoruz demektir. Bugün inşallah Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz Gülistan'ını inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemizin birinci bölümüyle tekraren hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlere. Önce kısa hatlarla Zeynep binti Huzeyme kimdir tanıtmaya çalışayım. Siz de şöyle bir düşünün bakalım. Zeynep binti Huzeyme dendiği zaman aklınıza neler geliyor? Çağrışım ne yapıyor? Zeynep ismi yabancı gelmiyor size. Çünkü bir Zeynep daha vardı. Zeynep binti Cahş annemiz. Onu paylaşmıştık. Bu Zeynep binti Huzeyme. Huzeyme kızı Zeynep annemiz. Hazreti Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha Mekke'de nübüvvetten 14 yıl önce doğduğu rivayet ediliyor. Ne anlama geliyor bu? İlk vahiy geldiğinde 14 yaşında demektir. Yani yuvarlak 594-595'lere tekabül ediyor. Efendim, Necid bölgesinde yaşayan ve Arabistan'ın en güçlü kabilelerinden biri olan Amr bin Sasa kabilesine mensup. Yani önde gelen bir kabilenin kızı bu. Hazreti Zeynep'in ailesi Necid'den gelip Mekke'ye yerleşmiş ve sonra Mekkeli olmuş. Şimdi Necid bölgesinde güçlü bir kabileye mensup, Mekke'de de güçlü kabilenin içine giriyor. İki ayrı güç kazanmış oluyor. Zeynep binti Huzeyme, ailesi yani anne babası. Hazreti Zeynep'in babası Huzeyme el-Haris. Huzeyme el-Haris. Kısa bilgi vereyim. Bu zat hakkında pek fazla malumat yoktur. Huzeyme el-Haris. Sahabi kaynaklarında adı geçmediği için muhtemelen İslam'dan önce ölmüştür diye düşünülüyor. İslam döneminde öldüyse bile bu durumda Müslüman olmadan ölmüş olması yine muhtemeldir. Ne zaman ve nerede öldüğü bilinmediği için Haris'in Peygamberimiz Aleyhisselam ile görüşüp görüşmediğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhisselam ile kayınpeder olarak bir araya gelmemiş. Haris, Safiye binti Huzen kardeşi olup Mekke'nin meşhur liderlerinden Ebu Süfyan bin Harb'in dayısıdır. Şimdi Zeynep, Hazreti Zeynep binti Huzeyme ileride annemiz olacak. Bunun babası Ebu Süfyan, meşhur Mekke lideri Ebu Süfyan onun dayısı. Kaynaklardan tespit edebildiğimiz kadarıyla kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Zeynep'in babası yani Huzeyme iki evlilik yapmış. Bu evliliklerinden çokça çocukları olmuş. Bu çocuklar içerisinde yeri geldikçe isim isim bunları göreceğiz. Şu anda sizi yormayayım. Yani şu şu şu şu diye, ama bir merakınızı giderme açısından şöyle bir yuvarlak olarak ifade etsek, Saib, Kutun Saib, Zeynep, Meymune, Lübabetül Kubra, Azze, Ummul Hafid Huzeyle, Berze, Lübabetül Suğra, efendim, Selma Zeynep gibi çocukları var. Bunları ileride, yani kız kardeşlerle ilgili çok güzel hatıraları inşallah paylaşmaya çalışacağız. Hazreti Zeynep'in annesi Hint binti Avf adlı hanım olup Mekke'de çok saygın bir konuma sahipti. Hint, İslam gelmeden önce öldüğü halde yine de tanınan biriydi. Dikkat edelim. Şimdi babası ya İslam gelmeden önce öldü ya da İslam döneminde öldü, İslam'a girmedi. Geçtik. Annesi kesin yani İslam gelmeden önce ölmüştü. Ama saygın bir yeri vardı. Onun saygınlığının sebebi az önce söylediğim kızlarından dolayıdır. Çünkü o daha ziyade kızlarından dolayı tanınmış bir hanım. Kızlarının evlendiği önemli kişiler sebebiyle onun hakkında damatları bakımından insanların en şanslısı denilmektedir. O da aynı şekilde Peygamberimiz aleyhisselam ile kayınvalide olarak beraber bulunmamış efendim. Gördüğümüz gibi Hazreti Zeynep kendisiyle beraber 9 kız kardeşli bir aile içinde yetişmiştir. Anne ve babası hakkında ayrıntılı ve sağlıklı bir bilgi olmadığı için Hazreti Zeynep'in çocukluk ve gençliği hakkında da pek bir malumat yoktur. Kısa biyografik olarak vereceğim bilgiler bunlar. Şimdi yavaş yavaş sevgili annemizden müsaade isteyip kapısını çalıp yakından tanımaya çalışalım. Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin önce kiminle evlendiği hususu da farklı rivayetlerle gelmiş. Bu rivayetlere göre önce amcasının oğlu Cehm bin Amr ile evlenmiş. Daha sonra Tufeyl bin Haris ile evlenmiş. Bu evliliklerinin ne kadar sürdüğü ve yine bunlardan ne zaman ve niçin boşandığına ilişkin elimizde rivayetler yoktur. İki evliliği böyle. İki evliliği daha var. Şimdi onları göreceğiz. Daha ziyade gerçi birini Medine döneminde göreceğiz. Mekke dönemi için. İlk iki evlilikten sonra üçüncü evliliğini Ubeyde bin Haris ile yapan Hazreti Zeynep'in onunla da ne zaman evlendiğine ilişkin bir rivayete ulaşamadık. Ancak biz onu Hazreti Ubeyde ile evli olduğu zamandan beri görüp tanıyoruz. Peki kimdir bu Ubeyde? Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından biri olan El Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu Ubeyde. Hazreti Ubeyde'nin İslam öncesi hayatı hakkında pek malumat yok. Ancak onun Resulullah Aleyhisselam'ın amca çocukları arasından en erken vakitte iman edenlerden biri olduğunu biliyoruz. Yani Resulullah'ın çokça amca çocuğu var. Onlar arasında en vakit dönemlerde, ki yeri geldiğim bunları söyleyeceğiz, İslam'a girdiği rivayet ediliyor. Yani ne demek? Onun nübüvvetin ilk yıllarında İslam'a girdiği anlaşılmaktadır. Hazreti Übeyde Resulullah Aleyhisselam'dan 10 yaş büyüktür. 10 yaş büyüktür. Şimdi erkendir ama şimdiden söyleyeyim. Bedir Harbi'nin en yaşlı şehidi budur. Ubeyde. Öyle bilin şimdilik. Hazreti Ubeyde'nin adlarını bilmediğimiz hanımı ya da hanımlarından 6 erkek, 4 kız olmak üzere 10 çocuğu dünyaya gelmişti. Bu çocukların isimlerinden ve İslam'a girip birer sahabi olmalarının dışında pek fazla hayat hikayeleri yoktur. Rivayetlere göre bu çocukların hepsi erken yaşlarda vefat etmişlerdi. Hazreti Ubeyde'nin bu çocukların 6'sı erkek, 4'ü kız olup şöyle ismen de rivayet edeyim size. Muaviye, Haris, Avun, Munkız, Muhammed, İbrahim, Reyda, Hatice, Süheyle, Safiye. Şimdi Hazreti Zeynep binti Huzeyme Hazreti Ubeydullah ile evlendiğinde bu çocuklar kaç yaşlarında ve nerede olduklarına dair bir malumata ulaşamadım ben. Evlilik ile başlayan beraberlik içinde yine çocukların bu aile içindeki yeri hakkında da herhangi bir malumat yoktur. Hazreti Zeynep'in önceki evliliklerinden çocuğu olmadığı gibi bu evliliğinden de çocuğu olmadı. Bundan dolayı çocuklarla ilgili bir hayat hikayesi yoktur. Şimdi efendim, genellikle İslam tarihi, siyer-i sahabe, sahabe hayatı gibi kaynaklarda olaylar anlatılırken şu ana kadar paylaştığım şekilde gider. Öyle ailenin içine girip asıl günümüze mesaj verecek kısımlar gözden kaybolur. Bunlar genel malumatlar idi. Hazreti Zeynep ile Hazreti Ubeyde'nin bu dönemlerde neler yaşadığına ilişkin herhangi bir hayat hikayesi kaynaklarımızda olmadığı için bunları sizlerle paylaşamadık. Ancak hemen şunu söylemem lazım. Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin Hazreti Ubeyde ile evliliğin arkasından yaşadığı hayat, bunlar hakkında malumat olmamakla birlikte İslam güneşinin doğuşu, Peygamber Aleyhisselam'ın İslam'ı tebliğ edişi ve sahabilerin bu alandaki çalışmalarına baktığımız zaman bunları da ayrıntılı tabi görebildiğimiz kadar göreceğiz. Şimdi bir de mühim olan bir şey daha var. Bunlar ne zaman İslam'a girdiler? Yani Hazreti Ubeyde için söyledik. Onu bir kez daha söyleyeceğim de. Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin ne zaman İslam'a girdiği çok net değildir. İslam'a giriş listeleri böyle ince de inceye taradığımız zaman meşhur olması itibariyle ilk önce iki liste çıkar önümüze. Yani kaynakları açıyoruz. Bir sahabeyi çalışacağız. Listeler verir. İki liste var. Önce erken dönem için. Darül Erkam öncesinde İslam'a girenler, Darül Erkam'da İslam'a girenler. Darül Erkam'da tabi ve sonrasında. Evet. Onu da eklemek lazım. Darül Erkam'da efendim ve sonrasında İslam'a girenler. Hazreti Zeynep'in ismi bu listelerin ikisinde de yoktur. Yuvarlak olarak söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Her iki listede 66-67 civarındadır yani. Yani yuvarlak biz 6-7'yi kaldıralım. 60 Darül Erkam'a girilmeden önce 60 Darül Erkam'da yani yuvarlak 120-77 var. Yani neden bakarsanız 130 kişi İslam'a girmiş. 130. Demek ki bu 140'lara doğru İslam'a girmiş. Şimdi neden? Neye dayanarak söylüyoruz? İki liste elimizde var. Kaynaklarda var. Orada yok. Ancak çok geç olmayan bir dönemde İslam'a girdiği kanaati hasıl olduğu için onun İslam'a girişi muhtemelen nübüvvetin 5. ya da 6. yılında olduğu düşünülüyor. Çünkü bu döneme kadar hayat hikayesiyle ilgili pek bir malumat yoktur. Şimdi efendim burada bir şey daha paylaşayım sizinle. Teknik bilgidir bu ve çok da gerekli aslında. Mekke dönemi için İslam'a giriş listeleri bu iki listeden ayrı farklı hadiselerin yaşanmasıyla ilgili orantılı olarak yapılan listeler var. İşte biz onun için hangi dönemde İslam'a girdiğini bu listelerden buluyoruz. En meşhur 5 tane liste örneği vereyim size. Gizli davet döneminde İslam'a girenler, açık davet döneminde İslam'a girenler, nübüvvetin 5. ve 6. yılından sonra İslam'a girenler, nübüvvetin 10. yılından sonra İslam'a girenler, Akabe beyatları sonrasında İslam'a girenler. Bunların hepsi elimizde mevcut çok şükür. İşte bunlara baktığınız zaman Hazreti Zeynep binti Huzeyme'nin 5. veya 6. yılda Resulullah'a peygamberlik görevinin verilmesinin 5. veya 6. yılında İslam'a girdiğini görüyoruz. Mekke dönemi için İslam'a giriş listeleri sadece bu şekilde değil, daha farklı şekillerde de yapılmaktadır. Biz burada en öne çıkanları paylaşmaya çalıştık. Verdiğimiz bu listelere baktığımız zaman Hazreti Ubeyde bin Haris'in Darul Erkam öncesinde İslam'a girdiği görülmektedir. Ne anlama geliyor? Efendim ilk 60'ın içinde Ubeyde bin Haris, kocası yani. Darul Erkam öncesinde Zeynep'in kocası yani İslam'a ilk girenler arasındadır. Hazreti Zeynep'in olduğu gibi Hazreti Ubeyde'nin de İslam'a giriş hikayeleri kaynaklarımızda olmadığı için bu konuya giremiyorum. Yani şunu dinledi, şöyle oldu, böyle oldu, İslam'a girdi bilmiyoruz. Ayrıca bunların evlilik tarihleri de kaynaklarda yok. Bu yüzden biz onları İslam güneşinin doğuşu üzerinden 5-6 yıl geçtikten sonra daha yakından tanıyoruz ancak. Hazreti Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha kocası Hazreti Ubeyde ile beraber İslam gülistanından gül devşirmeye başladığı yıllarda bir yandan kendi yakınlarının, diğer yandan da kocasının yakınlarının farklı duruşlarını çok açık bir şekilde görüyordu. Şimdi en zor yere geldim. Allah bana yardım etsin. Önce öyle söyleyeyim. Niye böyle söyledim? Çok zor burayı işlemek. Bilgi oldukça az ve iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Hamdolsun araştırdık. Şimdi bir şahsın hayatını işlerken ya da karı koca olarak şu anda yaptığımız gibi işlerken şu hatayı fazla yapıyoruz. Ya şahıs üzerinden gidiyoruz, Zeynep binti Huzeyme işliyoruz diye kocasına ara sıra yer veriyoruz. Ya da Ebu Ubeyde işliyoruz diye Zeynep'e ara sıra yer veriyoruz. Ya da ikisini işlerken yakınlarını görmüyoruz. Şimdi kendi yakınları Hazreti Zeynep'in kız kardeşleri ve enişteleri olup bunlar arasında ilk zamanlarda İslam'a girenler olduğu gibi henüz Müslüman olmayanlar da vardı. Henüz diyorum. Ne demek? Çünkü onlar da ileride İslam'a girecekler. O yüzden henüz ifadesini özellikle kullanıyorum. İslam'a girmeyen eniştelerin bazıları en büyük düşmanlık yapanların başında geliyorlardı. Bunları da göreceğiz. Yani gerçekten üzerinde durulması gereken bir şey. Şimdi biz bir inancı taşıyoruz. Efendim, akrabalarımız var. Farklı düşüncelerde, görüşlerde, davranışlarda, ben tam konuşamıyorum anlayın. Akrabalarımız var. Bunlarla nasıl bir beraberliği sürdüreceğiz? Ne kadar, hangi alanda beraber olacağız? İşte bunlardan örnek alacağız. Hepten kopacak mıyız? Bakıyoruz, kopmamışlar. Sahabiler arasında yer alan enişteleri ve ablaları İslam'a giren herkes gibi ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Bunlara ailece gidip gelerek birbirlerini destekliyorlardı. Bu arada yine bir araya gelerek İslam Gülistan'ından gül devşirmeye çalışıyorlar. İslam güneşi doğmuş, karanlıklar aydınlanmaya, çirkinlikler güzelleşmeye başlamıştı çünkü. İslam'ın eşsiz güzelliğine can atıp gönüllerini açanlar İslam ile şerefleniyor, arkalarını dönüp gönüllerini kapatanlar ise nasipsizlik uçurumuna yuvarlanıyorlardı. Bu durum hem Hazreti Zeynep için hem de Hazreti Ubeyde için de yakınları için de geçerli. Hazreti Zeynep'in kız kardeşleri ve eniştelerinin yanında kabilesinden bir kısmı Müslüman olurken bir kısmı da karşı çıkmışlardı. Ailece her cilveyi yaşıyorlardı yani. Hazreti Ubeyde'nin akrabaları da benzeri bir tutum içindeydiler. İslam ile şereflenip İslam Gülistan'ından gül devşirenler olduğu gibi karşı çıkıp küfrün karanlığında sivri dikenler gibi batanlar da vardı. Her iki taraf içinde bulundukları duruma göre hareket ediyorlardı yani. Hazreti Zeynep bile Hazreti Ubeyde iki tarafa karşı sürekli yeni davranış yöntemleri geliştirmeye çalışıyorlardı. Bazı hükümler yakınlarımızla ilgili, komşularımızla ilgili, iman etmeyenlerle ilgili bazı hükümler Medine döneminde gelecek. Mekke döneminde ise sabır ve sebat tavsiye edildiği bazı için bir. İkincisi, şimdi İslam'a giren İslam ile güzelleşiyor, İslam'ı temsil ediyor, etrafına da bir şeyler vermeye çalışıyordu. Yani bir ışık yanıyor. O ışıktan bir mum düşünün. İkinci mumu yaktınız. Öteki odayı aydınlattınız. Üçüncü mumu yaktınız. Diğer odayı aydınlattınız. Ama bu öyle kolay olmuyor. Mumu diyelim yakıyorsunuz. Aydınlatmaya götürüyorsunuz. Kimisi üfleyip mumu söndürüyor. Kimisi arkasını dönüyor. Kimisi gözlerini kapatıyor. Kimisi mumu alıp yere atıyor. Kimisi saldırıyor. İki tarafta hem Hazreti Zeynep binti Huzeyme hem de Hazreti Ubeyde bin Abdülmuttalip karı koca ikisini de çekiyorlardı. Dolayısıyla yani birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Bir yandan birbirlerini tamamlıyorlar. Bir yandan birbirlerine omuz veriyorlardı. Yani çok zor bir ortamda, oldukça zor bir ortamda bu zorlukları bahane edip kabına çekilmemişler. İşte yakınlarının düşmanlığına bakarak gönül koyup küsmemişler, tavır koymamışlar. Onların da İslam'a girmeleri için bir yandan güzel örnek olarak, tekrar söyleyeyim, güzel görünerek değil, güzel örnek olarak mesajı temsilen veriyorlar. Bir taraftan da zaten yaşayarak vermeye çalışıyorlar. Ancak tekrar tekrar söylemekte fayda var. Gözünü, gönlünü hakikate kapatanlara kimsenin vereceği bir şey yoktur. Ama biz gözünü, gönlünü kim kapattı, kimin açık bunu bilemeyiz. Bunu sadece Cenab-ı Hak bilir. O yüzden bizim görevimiz ümitsizliğe düşmeden bu güzel dinimizi yakınlarımızdan başlamak üzere anlatmaktır. Ama tabii anlatmadan önce de yaşamamız gerekiyor kıymetli dinleyenler.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim, Hazreti Zeynep binti Huzeyme, kocası Hazreti Ubeyde ile beraber İslam gülistanından gül devşirirken çok ciddi sıkıntılar çekiyorlardı. Daha doğrusu sıkıntı çekmeyen yoktu o dönemde. Müslümanlar üzerine yapılan baskılar her geçen gün daha da artıyor. İşkence ve eziyetler sebebiyle şehit olan sahabiler oluyordu. Malum Yasir ailesi, oraya hiç girmeyeceğim. Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabının dayanılmaz işkencelere rağmen sabır ve sebat ile her şeye nasıl göğüs gerdiklerini görüyor, Nazen'in yüreği dayanamıyordu. Geçici bir çözüm olarak iki defa Habeş ülkesine hicret talimatını verdi. Bu süre içinde ve sonraki aralarda fırsat bulanlar Habeşistan'a gittiler. Bu ne demek? İşte birinci hicret, ikinci hicret, birinci hicrette şu kadar kişi, ikinci de bu kadar kişi, ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü paylaştığımız ailemizin kendileri gitmiyorlar ama gidenleri söyleyeceğiz. Şimdi bu süre içinde ve sonraki aralarda fırsat bulanlar da Habeşistan'a hicret ediyorlardı. Bu parça parça gidenler var, toplu gidenler var. Hicret edenlerin sayısı ilerleyen zamanlarda 100'ü geçti efendim. Benim yaptığım listede elimde elhamdülillah Habeşistan'a kimler gitmiş, hangi yıllarda gitmiş, yuvarlak olarak 130 küsür isim var elimizde. Şimdi ilk yakın ayrılığı görelim. Hazreti Zeynep'in kız kardeşlerinden biri olan Hazreti Esma, Esma binti Umeys. Bu da muhacirler arasındaydı. Habeşistan'a gidiyor. Yalnız mı? Hayır. Hazreti Cafer bin Ebu Talip ile evli olup Habeş ülkesine karı koca birlikte hicret ediyorlar. Hazreti Cafer, Hazreti Ubeyde'nin de amcasının oğluydu. Yani iki tarafta bir yakınını gurbet diyarına gönderiyor. İyi anlamamız lazım. Hazreti Zeynep, kız kardeşi Hazreti Esma'yı, Hazreti Ubeyde, amcasının oğlu Hazreti Cafer'i. Yani muhacirler arasında akrabalar da var. Ama en yakınlarından bu ikisini görüyoruz. Bütün her tarafı tutan canavar müşrik saldırılarına karşı çok dikkatli hareket eden karı koca yakınlarından bir kısmını Habeş ülkesine yolcu etmeyi başarmışlardı. Arkalarından dua etmekten başka yapacak bir şeyleri yoktu artık. Ashab-ı kiramın hepsi gibi Hazreti Zeynep'te bunca baskı ve zorluklara rağmen karı koca olarak kendilerini daha iyi yetiştirmek için çalışıp çabalıyorlardı. Dikkat ettiyseniz kıymetli dinleyenlerim, bazı ifadeleri çok tekrarlıyorum, ısrarla yapıyorum bunu. Yani her şeye rağmen kendimizi yetiştirmek zorundayız. Bugün o kadar kolaylıklar var ki, o kadar imkanlarımız var, hala öyle tembel tembel kalıyorsak üzülüyor insan. Şu bazen namaza, işte vakit namazlarında bilhassa daha çok dikkat çekiyor. Cumalarda biraz kalabalık anlaşılmıyor ama öyle camide görüyoruz. Namaz kılıyor koskoca adam, 50'sinde, 60'ında, belki 70'inde. Bakıyorsun ya, adamın namaz namaza benzemiyor. Yani Kıyamda nereye bakacak? Rukuda nereye bakacak? Tahiyyatta nereye bakacak? Haberi yok gibi. Yıllardır kıldığı namazı bile bir defa açıp da ilmihale bakmayan bir sürü insanımız var. Kıldığı namazı, işte oruç tutuyoruz, oruç Ramazan aylarında. Hatta birçok kişi söylüyor, ben soruyorum, ne zaman diyorum oruca başladın? Hatırlamıyorum bile diyor. Çoğusu da çocuk yaşımızda oruca başlamışızdır. Ama şu kadar yıl oruç tutanlar bile, işte nasıl bir şey olursa sadece kaza gerekir, nasıl bir şey olursa kefaret de gerekir. Ayrıntıyı bunu da bilmiyoruz. Oruç açlık değil ki, namaz da spor değil. O zaman ben bunu niye söylüyorum? Yani kimseye bir zararı olmayacak, hiçbir siyasi sosyal dönemde problem teşkil etmeyecek ibadeti bile böyle oturup bir kitabından bakmayan bir toplum haline geldik. Burada ne diyorum? Bakın ifadeyi bir kez daha söylüyorum. Ashab-ı kiramın hepsi gibi. Bak hepsi gibi. Hazreti Zeynep de bunca baskı ve zorluklara rağmen karı koca olarak kendilerini daha iyi yetiştirmek için çalışıp çabalıyorlar. Şimdi böyle işte Kur'an-ı Kerim şu baskısı, bu baskısı filan meal falan meal, büyük baskı, küçük baskı. Yok, kitap yok. Kitap yok. Hadis kaynakları, şu kitap, bu kitap yok. Hadisler daha yazılmadı. Gelin ayetleri Resulullah Aleyhisselam vay katiplerine yazdırıyor. Herkesin elinde yazılı metin yok. Bunlar daha ziyade dinleyerek öğreniyorlar. Çok fazla da okuma yazma oranı yok. Bunlar işte bir süre, iki süre, ne kadar imkanları el verirse bu kadar süreleri, ayetleri alıp evlerde bir araya gelerek İslam'ı öğrenmeye çalışıyorlar. Ve evleri basılıyor sürekli. Müşrikler ara aman vermiyor. Bunlar birbirine gidip gelirken takip ediyorlar zaten. Ama her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen bunlar İslam'ı öğrenmeye çalışıyorlar. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yeni gelen vahiy takip ederek bir yandan daha yetişmek için çalışırken diğer yandan da yakın çevreleri başta olmak üzere mümkün olduğunca herkese İslam'ın o eşsiz güzelliğini anlatıp tanıtma derdine düşmüşlerdi. Dert, yani biz şimdi nasıl daha çok yatırım yaparız, nasıl daha çok rahat yaşarız, nasıl araba değiştiririz, eşya değiştiririz, araba almayalım demiyorum, eşya almayalım demiyorum. Resulullah'ın bindiği develer en iyi develerdendi. En iyisini alalım, en iyi evde oturalım. Ayrı bir olay. Ama konu komşudan vazgeçtik, kendi evimizde bile hiçbir İslami sohbet yapmıyorsak hangi dindeniz diye sormak gerekiyor. İslam'ın o eşsiz güzelliğini anlatıp tanıtma derdine düşmüşlerdi. İşte sahabe budur. Dert etmiş, dert. Yani sade gaye değil, derdi bu. Derdi İslam'ı öğrenmek, yaşamak ve anlatmak. Dönem çok zor bir dönem. Alay, hakaret, işkence ve eziyetler dönemi. Müslüman olan her fert benzeri sıkıntı çekiyordu. Ama geri çekilmek yoktu. Ne yapalım? İşte zorluklar var, sıkıntılar var. Ortam tehlikeli, gergin. Anlatamıyoruz, öğrenemiyoruz. Böyle dinleri görmüyoruz. O yüzden olayın bu boyutu gözden kaçmamalı. Bakın bir adım daha ileri gidiyorum şimdi. Hazreti Zeynep ile Hazreti Ubeyde çifti diğer Müslüman kardeşleri gibi müşriklerin işkencelerinden fazlasıyla paylarını aldılar. Onlara sıkıntı çekiyor. Her geçen gün daha da zorlaşan hayat her şeye rağmen onları yıldıramadı. İşte bizim yapmamız gereken bu. Eksiğimiz bu. Çabuk pes ediyoruz biz. Mekke döneminin her türlü cilvesini yaşıyorlardı yani. Ama bu onlar için bir bahane olmuyordu. Ya ne yapalım ya, çevre kötü. Yani benim imkanlarım yok. Bizim bahanemiz çok. Onlar için bahane yok. Bahane olmuyor. Bunca zorluklar karşısında yapmaları gerekenleri yapmaktan asla geri durmuyorlardı. Şimdi her şeyi Resulullah'a bırakamazsınız. Ashab-ı kiram da çalışıyor. Resulullah Aleyhisselam ve ashab-ı kiram dur durak bilmeden çalışıyor. İnsanları dalalet dikenliğinden İslam gülistanına çıkarmak için her türlü fedakarlığı yapıyorlardı. Her geçen gün İslam ile şereflenenler olduğu gibi İslam'a düşmanlıklarında çok ileri giden nasipsiz müşrikler daha çoktu. Bu Erdoğan'da böyle olacak. İslam'ın yayılıp yaşanmasını engellemek için her geçen gün şiddeti artıran müşrikler bu sefer de yeni bir şiddete yöneldiler. Şimdi Müslümanlar baskı altında, takip altında, işkence, eziyet, hakaret her şeyi yapıyorlar. Ama Müslümanlar dinini öğrenmeden, yaşamadan geri durmuyorlar. Hiçbir şey bahane etmiyorlar. Müşrikler de durmuyor. Artırıyorlar dozu. Şiddetten de öte oldukça korkunç bir şeye doğru bir hareketlenme başlıyor müşriklerde. Nedir? Resulullah Aleyhisselam'ı ortadan kaldırma ve böylece Müslümanları bitirme girişimi. Bu, hatırlayın, bizim konumuz değil ama bir örnek olsun diye söyleyeyim. İlk büyük suikast, daha doğrusu yani. İlk büyük, yani hükümet ve devlet bazında bir suikast. Resulullah'ı öldürmeye karar veriyorlar müşrikler. Ancak bunu kim yapacak, kim yapacak? O zamanlara canavar olan canavar Ömer, ben yaparım diyor. İslam'a karşı düşman. Ve öyle öfkeyle çıkıyor ki kılıcını bile sıyırmış, yani kılıcı kınından çekmek bile zaman kaybetmek istemiyor. Hikayeyi biliyorsunuz. İşte kız kardeşi hakkında bilgi veriliyor ona. Onların evine gidiyor. Kız kardeşi Fatıma ile eniştesi Said bin Zeyd İslam'a girmişler. Orada Habbab bin Eret evde Kur'an talimi yaptırıyor. Bunlar bildiğiniz şeyler sizin. Evi basıyor. Ortalığı dağıtıyor. Ben kısaltıyorum. Biraz sakinleşince bunlara ne olduğunu soruyor. Canavar Ömer, Hazreti Ömer oluyor. Bu 5. yılın sonları 6. yıla doğru gidişler. Yani 6. yıl tam da girilmemiş yani. Ben tam diyeyim, 6 diyeyim mesela. Yani erken dönemde peygamberi öldürmek için alemi olarak üzerine gidildi. Tabii şimdi benim şu anda anlatmaya çalıştığım artık 6. 7'ye doğru gidiyoruz. Ve toplanıyor müşrikler. Diyorlar ki bunların liderini öldürürsek bunlar dağılır. Resulullah Aleyhisselam'ı ortadan kaldırma. Hedef bu. Böylece Müslümanlar da İslam'ı da bitirme. Korkunç bir şey. İslam'ın yayılış ve yükselişini engelleyemeyen müşrikler baskı ve eziyetlerin yanında şiddeti de ileri düzeye götürmüşlerdi. Bundan da bir sonuç alamayınca en büyük hamlelerini yapmaya kalkıştılar. Yönetimde kendileriyle aynı derecede olduğu halde siyasi beraberliği bile çiğneyerek açıkça üzerine gittiler. Kim var burada? Ebu Talib var. Onu bize verin, öldürelim. Direkt ifade bu. Aynen. Hatta şöyle bakayım. İşte Belazuri, Yakut, İbni Hacer birçok kaynakta geçen bir yere getirmişim ben bu ifadeyi. Onu bize verin, öldürelim. Ya da siz kendiniz öldürün, bitsin bu iş. Aksi halde bütün hepiniz bir tek kişi kalmamak üzere hepinizi öldürürüz. Daha 7. yıla doğru gidiyoruz. İslam'ın ilk 6 yılı kullanılan cümle bu. Ya onu siz öldürün, siz de biz de kurtulalım. Ya verin biz öldürelim, yine siz de biz de kurtulun. Eğer öyle olmasa bir tekiniz sağ kalmamak üzere hepinizi öldürürüz. E şimdi böyle bir zamanda sen nasıl dini öğreneceksin? Evler takip ediliyor. Sokağa çıkıyorsun, takip ediliyor. Ama ilginçtir. İşte Hazreti Zeynep'in, Hazreti Ubeyde'nin yani kalitesi burada ortaya çıkıyor. Böyle bir zamanda hangi vahiy geldiyse öğreniyorlar. Hangi sure geldiyse öğreniyorlar. Yani düşman tarafı şiddeti artırdıkça Müslümanlar dayanma ve tahammül gücüyle beraber daha çok yetişmeye çalışıyorlar. Ben anlayamıyorum. İnanın anlayamıyorum. Kıymetli dinleyenlerin. Hem kendi çevremde görüyorum. Yani işte soruyorum mesela son diyelim bir yıl içerisinde yani tefsir olsun, hadis olsun, işte siyer, sahabe, bir ilmihal ne okudun diye soruyorum. Hocam hiç vaktim yok diyor adam. İşte genç her neyse. Hiç vaktim yok diyor. Abi vakti planlarken sana vakti vereni dikkate almasan sen de kıyamet günü dikkate alınmayacaksın, merak etme. Her ne olursa olsun her şey Allah'ındır. Verdiği vakit zaman da O'nundur. Günü planlarken tamam çalışıyorsun, emeklisin, ev hanımısın, ev erkeğisin, talebesin, gençsin, memursun, idarecisin, her ne iş yapıyorsan. Her ne iş yapıyorsan 24 saat içerisinde yani dinini öğrenmek için bir saat, yarım saat, yarım saat, bir saat, iki saat demeyeceğim. Her gün ama yarım saat veya bir saat ayırabiliyor musun? Dinimizi öğrenmemiz lazım. Burada bize Hazreti Zeynep ile Hazreti Ubeyde bu mesajı çok iyi veriyorlar. Çok iyi. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ı öldüreceklerini açıkça söylüyorlar. Müşrikler açıkça ya siz öldürün ya biz öldüreceğiz. Siz öldürün derken de dikkat edin. Aleyhisselam'ın etrafında yani aynı kök olsa da yani Muttalip oğulları, Haşim oğulları. Normalde kökü aynıdır bunların ama iki kabile. Ben tam olarak rakam veremem. Kaynaklarda yok ama bir yuvarlak bir oranlayayım. İki kabile toplamda, misal, toplamda iki kabile 1000 kişi etsin. 1000 kişi etsin. Toplamda iki kabileden Müslüman sayısı yuvarlak 150 civarında. O günlerde 150-160'a çıkmış. En fazla 170. Gerisi müşrik. Bunlara da aynı baskı uygulanıyor şimdi. Yani öldürün onlara diyorlar. Yani kendi, madem inanmamışsın, sen kendi kabilene şu adamı öldür, kabileyi kurtar. Anlıyor musunuz? Tehlike bu. Şimdi Ebu Talib'e de üstelik bu teklifi yapıyorlar amcasına. Ya sen öldür, ya biz öldüreceğiz. Ben konum değil diye onlara girmedim. Yani daha önceden defalarca uyardılar. En son bu. Ebu Talib'e yapılan son teklif ve ardından gelen korkunç tehdit ile yeni bir dönem daha başlıyor. Durumun nezaketini zamanında kavrayan Ebu Talib amca hemen harekete geçiyor. Haşim oğulları ile Muttalip oğullarını seri bir şekilde Şıbbi Ebu Talib. Ne demek? Ebu Talib mahallesi demek. Buraya ne yapıyor? Sevk ediyor. Aslında aynı sayılan bu iki kabileyi Resulullah Aleyhisselam için bir araya getirmeye çalışıyor. Onu aralarına alacaklar ve her ne olursa olsun canları pahasına onu koruyacaklar. Haşim ve Muttalip oğulları liderlerinin verdiği bu talimat üzerine hemen Ebu Talip mahallesine taşınmaya başlıyorlar. Zaten büyük bir kısmı orada oturuyor. Resulullah Aleyhisselam'ı koruyup kollamanın yanında ne olursa olsun hep onun yanında yer alacaklarını açıkça ortaya koyan Haşim oğulları ile Muttalip oğulları müşrik canavarlarını Çile'den çıkarmışlardı. Şimdi yine yuvarlak, bu rakam tam değil ama yani ben bir anlaşılsın diye, fotoğraf anlaşılsın diye söylüyorum. Yani ikisi birden Haşim oğulları, Muttalip oğulları 1000 kişi olsun, abartayım biraz sayıyı, Müslüman sayısı en fazla 200'e çıkayım. Yani 800'ü müşrik bunların içinde. Onlara da aynı baskı uygulanıyor. Senin kabilendendir. Ya onu ortadan kaldırmak için kendin gerekeni yap ya da biz onu ortadan kaldıracağız. İşte Hazreti Zeynep ile Hazreti Ubeyde bu korkunç karar karşısında kabilesiyle beraber hareket etmekle beraber Hazreti Zeynep'in kocası Hazreti Ubeyde aynı zamanda Resulullah'ın amcasının oğlu. Akrabası yakın yani birinci derecede. Dolayısıyla karı koca hayatlarını ortaya koyup yani sadece din öğrenmek değil. Yani bugün bilgi sahibi olmak değil sadece. Ben nasıl anlatayım bilmiyorum kıymeti dinleyenlerim. Canlarını ortaya koyuyorlar. İşte ben burada böyle ezilip kalıyorum. İşte bunu anlatabileyim, anlayayım, ben de çalışayım diye yani sürekli dinleyenler bilirler. Gerçekten hadiseleri enine boyuna ciddi bir şekilde araştırarak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ve bunları böyle notlarımdan sizlerle paylaşırken kendimi Hazreti Zeynep'in yerine, Hazreti Ubeyde'nin yerine koyuyorum. Ürperiyorum, ürperip korkuyorum. Bunlar da insan, biz de insan. Yani korkunç cendereye giriyorlar, üf püf de etmiyorlar ve Resulullah Aleyhisselam'ı koruma, kollama adına hayatlarını ortaya koyuyorlar, yetmiyor. Böyle bir dönemde bile hala İslam'ı anlatmanın derdindeler. Yaşama zaten var, yapıyorlar. Anlatmanın derdindeler. Hiçbir engellimiz yokken İslam'ı öğrenip yaşamıyorsak nasıl hesap vereceğimizi varın siz düşünün diyor. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere noktayı burada koyarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenler.